Ayrım 7, sayfa 79. 18. yüzyılda Brezilya'da çıkarılan altın, önceki iki asır boyunca İspanya'nın sömürgelerinden elde ettiği toplam altından daha fazlaydı. Celso Furtado, AGE. Brezilya'ya akın akın serüvenci, define avcısı geliyordu. 1700'de Brezilya'nın nüfusu 300 bindi. 100 yıl sonra altın furyasının sonunda nüfus 11 katına ulaşmıştı. 18. yüzyılda Brezilya'ya göç eden Portekizlilerin sayısı en az 300 bindi. İspanya'nın Amerika'daki tüm sömürgelerini gönderdiğinden daha fazla insan. Celso Furtado, Formación Económica del Brasil, Mexico City, 1959. Afrika'dan getirilen toplam köle sayısının 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, Brezilya'nın fethinden köleliğin kaldırılmasına kadar geçen süreyi kapsıyor. 18. yüzyıla ait kesin sayılar yok elimizde. Ancak altın döneminin çok miktarda köle emeği tükettiğini biliyoruz. Ülkenin kuzeydoğusunda şekerin egemen olduğu dönemde Brezilya'nın başkenti Salvador idi. Minas Gerais'in altın çağı güneyi ekonomik ve politik merkez haline getirdi ve 1763'ten itibaren yeni başkent bölgenin limanı Rio de Janeiro oldu. Çağ gibi büyüyen altın ekonomisinin ortasında kentler yükselmeye başladı. Ekonomik patlamadan doğan yerleşimler hızla genişledi. Devrin yetkililerinden birinin deyişiyle katil, serseri ve hırsız yatağı haline geldi. Ouro Preto 1711'de Villa Rica adını alarak kent statüsü kazandı. Madencilerin akınından doğan kent altın uygarlığının beşiğiydi. 23 yıl sonra kenti anlatan Simão Ferreira Machado, Ouro Preto tüccarlarının Lisbon'un en zengin iş adamlarından 1000 kat varlıklı olduğunu söylüyordu. Bütün madenlerden çıkarılan akıl almaz miktarlarda altın bu kente getirilip krallığın darphanesine yığılır. Bu kentte hem din adamları hem de laikler en iyi eğitimi almış kişilerdir. Burası hem soyluluğun hem de ordunun üssü sayılır. Doğal konumu nedeniyle de Amerika'nın kalbidir. Ouro Preto olağanüstü zenginlikleriyle Brezilya'nın incisidir. Bir başka yazar Francisco Tavares de Brito 1732'de Ouro Preto'yu altının Potosisi. Jerry Boxer, The Golden Age of Brazil 1695-1750, California 1969 diye tanımlıyordu. Ouro Preto, Sabará São João del Rey, Ribeirão do Carmo ve diğer maden bölgesi yerleşimlerinde sürülen sefahat hayatı konusunda Lisbon'a sık sık hikayetler geliyordu. Servetler göz açıp kapayıncaya kadar oluşuyor, aynı hızla tüketiliyordu. Peder Antonil, zenci bir trompetçiye ya da melez bir fahişeye rezilce günahlar uğruna bir servet ödemeye hazır olan sayısız beyefendi bulunduğunu söylüyordu. Ancak din adamlarının durumu da daha parlak değildi. Devrin resmi yazışmalarından bölgede düzenbaz papazların kol gezdiğini öğreniyoruz. Bu papazlar tahtadan yapılmış aziz heykelciklerinin içine altın doldurup dokunulmazlıklarından yararlanarak altın kaçakçılığı yapmakla suçlanıyorlardı. 1705'te Minas Gerais'te halka Hristiyanlığı aşılamakla ilgilenen tek bir papaz olmadığı ileri sürülüyordu. 6 yıl sonra krallık duruma el koydu ve maden bölgelerine herhangi bir tarikatın yerleşmesini yasakladı. Buna karşılık barok stildeki görkemli kiliselerin sayısı hızla artmaya devam etti. Minas Gerais en yetenekli zanaatkarları kendine çekiyordu. Kiliselerin dış görünümü sade ve ağırbaşlıydı ama içlerinde som altından sunaklar, mihraplar, sütunlar ışıl ışıl parlıyordu. Rahip Miguel de São Francisco'nun 1710'da tavsiye ettiği üzere tanrısal zenginliklere ulaşabilmek için değerli madenler konusunda cimrilik edilmiyordu. Ayinlere sınırsız para harcanıyordu ama madenlerde her şey ateş pahasıydı. Potosi örneğinde olduğu gibi Ouro Preto'da zenginliğini har vurup harman savurmaktaydı. Ayinler, gösteriler, giyinip süslenip kendini teşhir etme bahanesiydi. 1733'te bir dini bayram bir hafta boyunca kutlanmıştı. Yaya, at üzerinde, sedef, ipek ve altın arabalarda geçitler, göz alıcı kıyafetler, turnuvalar, boğa güreşleri, flüt ve gitar eşliğinde sokak dansları, akla gelebilecek her türlü eğlence vardı. Augusto de Lima Junior, Villa Rica de Ouro Preto, Sintesa Historica e Destritiva Belo Horizonte 1957. Sömürgecilerin gözü madenden başka şey görmüyordu. Tarımla uğraşmak akıllarından bile geçmiyordu. Bölgede ekonomik refah en yüksek düzeyindeyken 1700 ve 1713 yıllarında korkunç bir açlık yaşandı. Milyonerler kedi, köpek, fare ve karınca ile beslenmek zorunda kaldılar. Köleler günlerini ve güçlerini maden filizlerinin yıkandığı havuzlarda tüketiyorlardı. Luis Fomes Ferreira, C.R. Boxer, A.G.E. Kölelerin yaşantısını şöyle anlatıyor. Havuzlarda çalışıyorlar, yemek yiyorlar, hatta çoğu zaman yatıyorlar. Çalışırken ter içinde yüzüyorlar, ayakları da ya soğuk toprağın, taşların üzerinde ya da suyun içinde. Dinlendikleri ya da yemek yedikleri sırada derideki gözenekleri kapanıp pus tutuyor. Bu yüzden de kapmadıkları hastalık kalmıyor. Kanama, zatürre, felç, zatülcenp bunlardan yalnızca birkaçı. Hastalık, ölüm saatini yaklaştıran bir tanrı lütfuydu. Başka kurtuluş yolu yoktu. Kaçmaya çalışanların başlarını kesip getirenler altın külçelerle ödüllendiriliyordu. Yerli parçalar olarak adlandırılan ve Luanda'da ölçülüp tartılıp gemilere bindirilen kölelerin okyanusu geçebilenleri Brezilya'da beyaz efendinin elleri ve ayakları oluyordu. Angola, kumaş, içki ve ateşli silah karşılığında bantu köleler ve fil dişi ihraç ediyordu. Ama Ouro Preto'da Gine kıyısındaki Kuidah köyünden getirilen zenciler daha makbuldü. Bunlar daha güçlü ve dayanıklı oldukları gibi altın bulmada üstün bir yetenekleri vardı. Ayrıca her maden sahibinin Kuidahlı en az bir metresi olmalıydı ki altın ararken şansı yaver gitsin. C.R. Boxer, A.G.E. Küba'da kadın kölelerin şifacı olduğuna inanılırdı. Esteban Montejo şöyle açıklıyor bunu. Beyazlar damarlarda ve cinsel organlarda kendini gösteren bir hastalığa tutuluyorlardı. Hastalığı tedavi etmenin yolu zenci bir kadınla yatmaktı. Hastalık kadına geçince beyaz adam iyileşmiş oluyordu. Miguel Barney, Biografia de un Cimando, Buenos Aires, 1968. Altın madenleri köle ithalatını artırmakla kalmayıp şeker kamışı ve tütün plantasyonlarındaki zenci işçileri de büyük ölçüde tüketti. 1711'de bozuk karakterlilerin dışındaki tarım işçilerinin satılması yasaklandı. Ouro Preto'da bitmek tükenmek bilmeyen bir köle talebi vardı. Zenciler çabuk ölüyordu. 7 yıldan fazla çalışabilene ender rastlanıyordu. Portekizliler zencileri okyanusu geçmeden önce vaftiz etmeyi ihmal etmiyorlardı tabii. Brezilya'da da zenciler ayinlere katılmak zorundaydılar. Fakat ana şapele girmeleri ve kilise sıralarına oturmaları yasaktı. 18. yüzyılın ortalarında Serra de Frio'ya elmas aramaya gelenlerin sayısı hayli kabarıktı. Altın arayıcılarının ırmak yataklarında bulup attıkları billur su taşlarının elmas olduğu sonradan anlaşılmıştı. Minas Gerais'te elmas altın kadar boldu. Değerli taşların çıkarıldığı bölgede merkez Tijuco'ydu. Ouro Preto gibi bu kentin zenginleri de Avrupa modasını yakından takip eder, deniz aşırı ülkelerden en lüks giysileri, mobilyaları getirirlerdi. Meliz bir köle olan Francisca de Silva, Tijuco'nun hükümdarı sayılan zengin mi zengin João Fernandes de Oliveira'nın metresi olunca özgürlüğüne kavuştu. Çirkin bir kadındı, üstelik iki çocuk anasıydı ama yine de Oliveira'nın gözdesiydi. Joaquim Felicio dos Santos, Memorias de Distrito Diamantino, Rio de Janeiro, 1956. Daha önce denizi hiç görmediğini ve denizi yakında istediğini söylediğinde efendisi onun için büyük bir suni göl yaptırdı. Gölün üzerinde bir de kaptanıyla, tayfasıyla tam takım bir gemi vardı. São Francisco dağının eteklerinde metresi için yaptırdığı şato, egzotik bahçeler ve çağlayanlarla çevriliydi. Francisca de Silva'nın onuruna en iyi şarapların oluk oluk aktığı şölenler veriliyor, balolar sabahlara kadar sürüyor, özel tiyatro gösterilir ve konserler düzenleniyordu. 1818'de Portekiz prensinin evliliği Tujiko'da eşsiz törenlerle kutlanıyordu. 10 yıl önce Ouro Preto'yu ziyaret eden bir İngiliz olan John Mao, kentin yoksulluğu karşısında şaşkına dönmüştü. Bomboş, beş para etmez evlerin üzerinde anlamsız satılık ilanları sallanıyordu. Kentte yiyecek bulmak neredeyse imkansızdı. Augusto de Lima Junior, A.G.E. 1789 isyanı ekonomik krizle aynı zamana rastlamıştı. José Joaquim de Silva Javier Tiradentes, diş söken, mesleği diş hekimliği olan yurtsever José Joaquim de Silva Javier'e 1748-1792 takılan lakap bağımsızlık hareketinin lideriydi. Ouro Preto'da idam edildi. Asılmış, bağımsızlık için savaşanların tümü hapsedilmiş ya da sürgüne gönderilmişti. Brezilya altınının İngiltere'nin gelişimine katkısı. Altın furyasının başlangıcı Portekiz ile İngiltere arasında imzalanan Methuen Anlaşması ile aynı zamana rastlar. 1703'te imzalanan bu anlaşmayla İngiliz tüccarları Portekiz'de bir takım ayrıcalıklar kazanıyordu. Portekiz şaraplarına İngiliz piyasasında öncelik tanınacak, buna karşılık Portekiz iç pazarını ve sömürgelerini İngiliz mamullerine açacaktı. Bu dönemde sanayinin henüz gelişmemiş olduğu göz önünde bulundurulursa, bu kararın yerel imalatın ölüm fermanı olduğu ortaya çıkar. İngiliz kumaşlarının bedeli şarapla değil, Brezilya altını ile ödenecekti. Bu arada Portekiz dokuma tezgahları da boş duracaktı. Portekiz, kendi yeni doğmakta olan endüstrisini öldürmekle kalmayıp, Brezilya'da da imalatın gelişmesini önceden engellemiş oluyordu. Krallık 1715'te şeker rafinelerinin işletilmesini yasakladı. 1729'da maden bölgesinde yeni yolların yapımının suç olduğunu ilan etti. 1785'te Brezilya'daki tüm dokuma tezgahlarının yakılmasını buyurdu. Altın ve köle kaçakçılığında uzman olan İngiltere ve Hollanda, kaçak siyah et ticaretinden de korkunç bir servet elde etmişti. Portekiz'in Brezilya'dan elde etmesi gereken 1/5'lik maden vergisinin yarısından çoğu kaçakçılık sayesinde bu ülkelerin eline geçiyordu. İngiltere, Brezilya altınını Londra'ya akıtmak için yalnız kanunsuz ticaretten yararlanmıyordu. Yasal yollara da sahipti. Altın, Portekiz nüfusunun Minas Gerais'e akmasını sağlayarak sömürgedeki sanayi ürünleri talebini hızla artırıyordu. Bu talebi karşılayacak ödeme gücünü de yine altın yaratıyordu. Tıpkı Potosi gümüşünün başka ülkelere sıçramadan İspanya'ya bir çarpıp gitmesi gibi. Minas Gerais altınının da Portekiz'de görünmesiyle kaybolması bir oluyordu. Metropol basit bir aracı rolü oynuyordu. 1755'te Portekiz Başbakanı Pombai Marquis'i korumacı bir politikanın benimsenmesi için uğraşmaya başladı. Fakat artık çok geçti. Başbakan İngiltere'nin bir fethin zorluklarına bile katlanmak durumunda kalmadan Portekiz'i fethettiğini, gereksinimlerinin 1/3'ünü Portekiz'den karşıladığını, İngiliz tefecilerin Portekiz ekonomisinde egemen olduğunu dikkati çekiyordu. Portekiz hemen hiçbir şey üretmiyordu. Altından elde ettiği zenginlik o kadar düzmeceydi ki, madenlerde çalışan Afrikalı kölelerin yiyecek gereksinimi bile İngilizlerce karşılanıyordu. Alan K. Manchester, British Premiums in Brazil, Its Rise and Fall, Chapel Hill, North Carolina 1933. Celso Furtado, endüstriyel gelişme konusunda açık seçik bir siyaset güden İngiltere'nin Brezilya altınıyla temel ithalatını karşıladığını, böylece yatırımlarını sanayide yoğunlaştırabildiğini ortaya koymuştur. Celso Furtado AGE, hızlı ve etkin teknik yenilikler Portekiz tarihsel nezaketi sayesinde rahatlıkla uygulanıyordu. Avrupa'nın mali merkezi bir süre sonra Amsterdam'dan Londra'ya kaydı. İngiliz kaynaklarına göre belirli dönemlerde Londra'ya giden Brezilya altını haftada 25 bin kiloya ulaşıyordu. Bu olağanüstü birikim olmasaydı İngiltere Napolyon'a baş edemezdi. Brezilya topraklarında altının yarattığı dinamizmden kalan tek iz kiliseler ve sanat yapıtlarıdır. 18. yüzyıl sonunda henüz elmas madenleri tükenmediği halde ülke gücünü tüketmişti. Furtado'nun hesaplarına göre nüfusu 3 milyonu geçen Brezilya'da kişi başına yıllık gelir, bugünkü satın alma gücüyle ölçülürse 50 dolar ancak buluyordu. Sömürge döneminde varılan en alçak düzeydi bu. Minas Gerais, yozlaşma ve çöküş çukuruna balıklama dalıyordu. İnanması güç ama Brezilyalı bir yazar Minas Gerais'te yaratılan İngiliz sermayesinin yararlarından söz ediyor. Uluslararası ticareti kolaylaştıran bankacılık ağının kurulmasına ve kalkınma yeteneği olan ulusların hayat standartlarının yükselmesine yardımcı olduğu için Augusto de Lima Junior, AGE, yazar Moskovalı efendilerinin elinde birer oyuncak olan günümüz cahillerinin cinayet olarak nitelendirdikleri sömürgeci emperyalizmin gelişmesinden mutluluk duyduğunu belirtiyor. İngiliz sermayesine duyduğu minneti belirtiyor. Yabancıların ilerlemesiyle yoksullaşan, yeteneksiz uluslar da çaresizlikleriyle baş başa kaldılar. Madenlerinden ve değerli taşlardan yoksun bırakıldıkları için geçimlerini verimsiz topraklardan sağlamak zorundalar bugün. Madenciliğe dayalı ekonominin yerini geçimlik tarım ekonomisi aldı. Roberto C. Simonsen, Historia Economica de Brasil 1500-1820, São Paulo 1962. Günümüzde Minas Gerais, Kuzeydoğu bölgesi gibi latifundiyumların maliye albaylarının hükümdarlığıdır. Yoksulluğun, sefaletin, aşılmaz duvarlar arasında yaşar insanlar. Kuzeydoğu'da köle ticareti nasıl hala sürüyorsa, maden işçileri de halen alınıp satılıyor. Kısa süre önce Minas Gerais'te bulunan Franklin de Oliveira, A Tragedia de Renovação, Brezilya adlı kitabında yıkılan ahşap evleri, susuz, ışıksız köyleri, Jekyll'in Honha yolunda karşılaştığı 13 yaşında fahişileri, delileri ve açlıktan ölenleri anlatır. Henry Gorzeis, haklı olarak Minas Gerais'in demirden bir vücutta altın bir kalp taşıdığını söylemişti. Eponina Ruas, Oura Preto, Sua Historia, Seus Templos, E Monumentos, Rio de Janeiro, 1950. Fakat o zengin demir yatakları da bugün Hannah Mining Co. ve Bethlehem Steel tarafından işletiliyor. 1964'te yabancı ellere teslim edilen demir de altın gibi Brezilyalara hiçbir yarar sağlamıyor. Altın hummasından geriye kalanlar, maden çukurları, terk edilmiş küçük kentler ve birden gelişen sanat oldu. Portekiz, estetik reformun dışında yaratıcı bir güç gösteremedi. 5. Joao'nun övünç kaynağı Mafra Manastırı, Portekiz'in sanatta ulaştığı en yüksek düzey simgeler. Minas Gerais altını hala kilisenin 37 çanında, som altından şamdanlarda pırıl pırıl parlamakta. Minas Gerais'teki kiliseler yağma edilip taşınır zenginliklerinden soyuldular. Ama sömürgecilerden kalan harabelerin üzerinde yükselen barok anıtlar sapasağlam duruyor. Alejandro ve Sakat diye anılan bir cariye ile bir zanaatkarın dahi oğlu olan Antonio Francisco Lisboa günümüze eşsiz oymalar, resimler ve heykeller bıraktı. Alejandro, John Honhas, Do Campo'daki Bom Jesus de Matosinhos sunağı için taş üzerine aziz heykelleri yontmaya başladığında 18. yüzyıl sona ermekteydi. Altın cenneti artık bir anıydı yalnızca. Yapıtın adı peygamberlerdi ama Minas Gerais'i düştüğü çukurdan kurtarmaya onların da gücü yetmiyordu. Debdebe ve sevinç bir daha dönmemek üzere ayrılmıştı buralardan. Brezilya'nın en yetenekli sanatçısı bıraktığı bu son yapıtla ölmek için doğmuş olan altın uygarlığının görkemli cenaze törenini dramatik biçimde simgeliyordu. Alejandro yüzyıma yakalanmıştı. Vücudu tanınmaz haldeydi. Her sabah şafakla birlikte kalkıp atölyesine dizlerinin üzerinde sürünerek gidiyordu. Başyapıtını yontma kalemiyle çekicini parmaksız ellerine bağlayarak tamamladı. Efsaneye göre Minas Gerais'teki Nossa Senhora das Mercês'e Misericordia Kilisesi'nde soğuk ve yağmurlu gecelerde ölmüş madenciler ayine katılırlar. Rahip ana altarda kollarını havaya açarak döndüğünde yüzündeki kemikler görünür. Krallar kralı, şeker ve öteki tarım hükümdarları. Plantasyonlar, latifundiumlar ve alın yazısı. Fethin itici gücü hiç kuşkusuz altın ve gümüş arayışıydı. Ancak Christophe Colomb ikinci yolculuğundan döndüğünde Kanarya adalarından şeker kamışını getirdi. Bugün Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu topraklara ekilen şeker kamışının kısa sürede filizlenişini memnuniyetle izliyordu. Fernando Ortiz, Contrapunteo Cubano del Tabaco El Azucar Havana, 1963. Şeker kamışı Sicilya'da, Maderya adalarında ve Cabo Verde'de az miktarda ekiliyor ve şeker doğudan altın fiyatına satın alınıyordu. Avrupalıların gözünde şeker öylesine değerliydi ki kraliçelerin çeyizlerinde yer alıyor, eczanelerde gramla satılıyordu. Jaio Prado Junior, Historica Economica del Brasil, Buenos Aires, 1960. Amerika'nın keşfinden sonra aşağı yukarı 300 yıl boyunca Avrupa ticareti için en önemli tarım ürünü Amerika'da yetişen şeker kamışı olmuştur. Kuzeydoğu Brezilya'nın sıcak ve nemli kıyıları plantasyonlarla kaplıydı. Daha sonra Karayip adaları, Barbados, Jamaika, Haiti ve Dominik, Guadeloupe, Küba, Porto Rico, Veracruz ve Peru kıyıları da büyük çapta beyaz altın üretimine elverişli alanlar haline getirildiler. Şeker kralı için gerekli el emeği, bedava enerji ve insan gücünü sağlamak üzere Afrika'dan sayısız köle getirildi. Yeni dünyayı istila eden bu bencil bitki ormanları kırıp geçiriyor, toprağın doğal verimliliğini ve humusunu akıl almaz bir hızla tüketiyordu. Şekerin ekiminden mahsul alınana kadar geçen sürenin çok uzun olması, Latin Amerika'daki refah dönemlerinin hep geçici olmasına yol açtı. Tıpkı Potosi, Ouro Preto, Zacatecas ve Guanajuato'da altın ve gümüş hummasının doğurduğu geçici zenginlik gibi. Şekerin bu özelliği doğrudan ya da dolaylı olarak Hollanda, Fransa, İngiltere ve ABD'nin sanayileşmesinde de hızlandırıcı bir etken oldu. Plantasyonlar Avrupa'daki talep sonucunda ortaya çıktı. Plantasyon sahibinin kazanç hırsıyla beslenen bu girişim Avrupa'nın yönettiği dünya piyasasına hizmet ediyordu. Oysa büyük ölçüde kendine yeterli olduğu göz önünde bulundurulursa feodal düzenin belli başlı bazı niteliklerini taşıdığı söylenebilir. Öte yandan plantasyon işçileri birer köleden başka bir şey değildiler. Kısacası üç ayrı tarihsel dönem, merkantilizm, feodalizm ve kölecilik tek bir ekonomik ve sosyal birimde iç içe bulunuyordu. Plantasyon sisteminin de katılıverdiği iktidar sahnesinin boş oyuncusu ise uluslararası pazardı. Bugün latifundiumları sömürgeci dönemin plantasyonlarının devamıdır. dış talebe bağımlı ve çoğunlukla dışarıdan finanse edilen latifundium düzeni, Latin Amerika'nın ekonomik gelişmesindeki önemli darboğazlardan biri ve halk yığınlarının yoksulluğunun başlıca nedenidir. Bu düzen bol bol ucuz iş gücüne sahiptir. El emeği artığını giderek artıracak kadar da makineleşmiştir. Artık ne Afrikalı kölelere ne de enkomiendalara ihtiyacı kalmıştır. Gülünç ücretler ya da küçücük bir toprak parçasını işleme hakkını vererek bedavaya çalıştırabileceği yığınlı insan vardır nasılsa. Latifundiumların yayılmasından doğan minifundiumların durmadan çoğalması, hasat zamanlarında açlığın harekete geçirdiği bitmek tükenmek bilmeyen işçi akınları düzenin sürekliliğini sağlar. Plantasyonların işleyişi latifundiumlar gibi doğal zenginliklerin elendiği bir kalbura benzetilebilir. Dünya piyasası ile bütünleşen her sektör önce dinamik bir devre geçirir. Daha sonra benzer ürünlerin rekabeti, toprağın giderek verimsizleşmesi ya da daha iyi koşullara sahip bölgeler bulunmasıyla kaybolup giderler. Üretimin başlangıç hamlesinin yerini yoksulluk, ölümle burun buruna bir hayat ve uyuşukluk alır. Brezilya'nın kuzeydoğusu bir zamanlar ülkenin en zengin yöresiyken şimdi en yoksulu, Barbados ve Haiti bugün sefalete mahkum insanların yaşadığı karınca yuvaları haline geldi. Şeker, ABD'nin Küba üzerindeki hakimiyetin anahtarı oldu. Bütün tarımı şekerden ibaret olan Küba'nın toprakları giderek verimsizleşti. Şekerin tarihine daha birçok hükümdarın da tarihini eklemek gerekir. Kakao sayesinde Caracas oligarşisinin kasaları dolup taştı. Pamuk, Maranhão'da birden parladı ama çabuk söndü. Amazon'da kauçuk plantasyonları pek az bir ücret karşılığında Kuzeydoğu'dan getirtilen işçilere mezar oldu. Kuzey Arjantin ve Paraguay'ın Kızıl Baltakıran ormanlarından şimdi eser kalmadı. Yüce Tan'da Heneke ekimi yekeler için soykırıma dönüştü. Ardında çöller bırakan kahvenin Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Orta Amerika'nın tarihsiz ülkelerindeki meyvenin de tarihi diğerlerinden pek farkı olmadı. Bir bakıma her ürün ülkelerin, bölgelerin ve insanların alın yazısı oldu. Yeraltı zenginlikleri olan bölgelerde de aynı yıldız bir an parladı ve çabucak söndü. Dünya piyasasında en çok aranan ürünlerin kendilerini fedakarlıkla üreten Latin Amerika halkına getirdiği mutsuzluklar ve felaket de o kadar büyük oldu. Uluslararası pazarlara önce deri, sonraları et ve yün sağlayan Rio de Plata bile bu çelik yasadan fazla etkilenmediği halde az gelişmişlik cenderesinden kurtulamadı.